Herkese merhabalar, ben Eylül Görmüş. Bir kitap, bir film, bir şey podcast'in yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Biz kimiz? Tabii ki ben ve Tuğçe Arslan Üçer. Bu hafta konuşmayı seçtiğimiz şey beklemek. Beklemek üzerine konuşalım dedik, başka da hiçbir şey konuşmadık. Beklemenin iyisi olur, kötüsü olur, uzunu olur, kısası olur mu bilmem. Hiçbir çerçeve çizmedik. Açıkçası Tuğçe'nin nereden ele aldığını, bu bölümün neşeli mi yoksa biraz hüzünlü mü bir bölüm olacağına dair hiçbir fikrim yok. Ama şöyle bir cümleyle başlayayım ve aslında bölümü çerçeveleme işini Tuğçe'ye bırakayım istiyorum. Az önce uzun olur, kısası olur mu dediğim laf aslında bana ait değil. Meşhur Halit Ziya Uşaklıgil cümlesi: beklemek bunun kısası olmayacağını herkes bilir. Bu cümleyle başlamış olalım. Tuğçe Hanım merhaba, nasılsınız? Nereden başlamak istersiniz?
Topu bana atarak başladınız Eylül Hanım. Ya ben de çerçevelemediysem demek istiyorum. Ama bir girizgah yapacağım. Aklımda bir şeyler var. Etimolojisiyle başlamak istiyorum beklemenin. Çünkü çok eğlenceli bir kelime bir yandan. Böyle içine daldıkça kendi kendime haz aldım bu kelimenin içerisinde olmaktan. Beklemek, önce tabii TDK'ya baktım. Buradan birazcık deşeceğim bu kelimeyi. Diyor ki bir iş oluncaya, biri gelinceye deyin bir yerde kalmak, durmak. Bu ilk beklemek deyince aklımıza gelen anlam zaten süre tanımak, acele etmemek, bir şeyi, bir kimseyi gözetmek, korumak, muhafaza etmek. Beklemek de bu, korumak ve muhafaza etmek de çünkü baskın. Herhangi bir şeyi ummak üzerinden tanımlanmış. Bir de bir kimsenin gelmesini veya bir işin olmasını gözler vaziyette olmak. Şimdi burada farklı farklı anlamlar var, farklı farklı kökenlere inmiş aslında beklemek. Şöyle bir şeye rastladım. Diyor ki güz, yani bizim kullandığımız anlamıyla sonbahar, kü kökünden evrilmiştir ve bu da güzün beklemek olarak kullanıldığına dair bazı kaynaklar var. Aslında biz de şöyle deriz ya, yani gözlemek, güz, yolunu gözlemek. Bu anlamda beklemek de benzeşen kelimeler zaten. Bu kaynaklar ne kadar doğru söylüyordur emin değilim ama güz ve beklemek ve sonbaharın aslında böyle sonbaharda çok beklemeye içkindir ya, bu çok hoşuma gitti. Bunu pek yakıştırdım, bu güz ve beklemeyi birbirine, bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Buradan da şuna geleceğim, bu bek kavramı bizde futbolda işte sağ bek, sol bek, koruyan, muhafaza eden, yani kaleye en yakın olan oyuncuya bek deriz. Burada İngilizce'deki aslında geri, yani geride duran oyuncu anlamında, bunlar da kaleyi korurlar. Burada bir de bu bekten geldiğine dair böyle biraz böyle esprili bir tarafı var. Burada da bu L'ye, ki buradaki aslında bu cümleye, bu kelimeye daha doğrusu eylem katıyor. Yani kelimeyi harekete geçiriyor ve süreklilik kazandırıyor ve fiile dönüştürüyor. Burada bir noktada da bek dediğimiz şey pekten geldiğine dair. Yani oradaki pek de sağlamlaştırmak, yani işte o gözü pek, pek sağlamlaştırmak anlamı var. Bir şeyin olgunlaşması ve pekişmesi için aslında bir süre vermek gerektiğine dair ve beklemek gerektiğine dair bir şey. Şimdi böyle birçok şey attım ortaya. Şimdi hep birlikte tabii seninle ve dinleyicilerimizle birlikte biraz bu kelime üzerine düşünelim istiyorum. Şimdi burada L2 ile bir eylem kazandırdık dedik. Beklemek eylemsizlikle çok bağdaştırılan bir fiil aslında ama bir şekilde L ekiyle eylem kazandırdık. Bu geçen zamanın kendisi bir eylem değil de beklemekte. O zaman böyle parçalara bölerek biz aslında o zamanı beklemeyi bir eylem durumuna dönüştürüyoruz gibi hissediyorum. Şey gibi, yani işte bütün gün beni aramanı bekledim ya da otobüsün gelmesini bekledim, kahvemi getirmelerini bekledim gibi. Şimdi bu beklemenin kendisinin bu denli eylemsizliğe tabi olması hem canımı sıkıyor hem de bu kendi halindeliğini çok seviyorum beklemenin. Biraz buradan açmak istiyorum. Hem bu kadar eylemsiz olup ama bir taraftan da bu kadar güçlü bir fiil beklemek. Siz ne diyorsunuz Eylül Hanım?
Yani ders notu tutar gibi yazmak istedim her şeyi. Öncelikle ambale oldum 5. dakikaya gelemeden daha. Çok kapsamlı bir girişti. İyi ki size bırakmışım Tuğçe Hanım. Benden böyle bir giriş çıkmazdı çünkü. Şöyle bir şeyle cevap vereyim bu soruma. Bu bölümün kitabı tabii herkesin tahmin edeceği üzere Meksikalı yazar Brenda Lozano'nun İdeal Defteri benim için. Başka kitaplardan da bahsedeceğim ama beklemek dediğimde böyle kütüphaneme baktığımda beni mıknatıs gibi çeken kitap bu kitap. Burada şöyle bir cümle söylüyordu yazar. Bu bir bekleyiş ve ben Penelope'yim. Odisea'daki Penelope. Bu bir bekleyiş ve ben Penelope'yim. Örüyorum, söküyorum ve sökmek için yeniden örüyorum. Beklemek bir gün sona erer mi? hiçbir şey beklemeyen biri var mıdır? Bence sorunun cevabı biraz bu soruda gizli. Beklemek, hayatın en ya böyle arkada çalışan bir bilgisayar gibi düşünürsek kendimizi, sürekli çalışan bir süreç, bir işlemcinin iyi aslında durmaksızın çalıştıran, yoran, en pasif anında bile bilgisayarın nasıl arkada bir şeyler çalışır, bizim için de böyle. Gerçekten hiçbir şey beklemeyen biri bence yoktur. Ya da hiçbir şey beklememe hali de ölümü bekleme halidir belki. Hiçbir şey beklemediğimiz noktaya geldiğimizde de beklediğimiz bir şey oluyor. O da ölmek. Biraz yaşamaya çok içkin bir şey aslında beklemek. Sürekli olarak bir şeyleri bekliyoruz. En basitinden, en küçüğünden bile olsa. Ne bileyim işte yani en klişesi. Hafta sonunu bekliyorsun, tatili bekliyorsun, akşam olmasını, işten çıkmayı bekliyorsun, eve gidip ayağını uzatmayı bekliyorsun. Ya da ne bileyim işte gergin bir şeyin var, toplantın var, onu bekliyorsun. Sonuçta sürekli olarak bekliyoruz. Kimi zaman bu beklemeler, işte o daha eylemli hale gelen beklemeler diyeyim, insanı tüketen bir biçimde odaklandığımız bir takım bekleyişler var. O zaman farkında olarak bekliyoruz. Belki de beklemeyi böyle kategorize etmek lazım. Yani bilinçli ve bilinçsiz bekleyişler diye. Bilerek bekleme, o da başta dediğim Halit Ziya Uşaklıgil alıntısıyla çok uzun süren bir şey. Yani kısası gerçekten olamayan bir şey. Bekliyor olduğunu bilerek, aktif olarak bekleme eylemini hayata geçirmekte olduğunu bildiğinde iyisini de kötüsünü de beklemek, iyi ya da kötü herhangi bir şeyi, çok insanı tüketen bir şey sahiden. Yani güzel bir şey beklemenin de böyle bir tarafı var. Dolayısıyla aslında hem dediğin gibi çok hareketli hem çok hareketsiz bir şey. Sanırım benim yanıtım böyle bir şey.
Bir soru daha soracağım o zaman. Beklemek sence ne zaman başlar? Biraz daha ipucu vereceğim. Beklediğimiz şey ortaya çıktığında mı, yoksa beklediğimiz şeye verdiğimiz süre dolduğunda mı? Şimdi burada bir beklemek, bizim beklemek olarak kullandığımız şeyde bu anlamda bir sıkıntı var. Yani buna sıkıntı demek çok doğru değil. Ama yani o kavram bizim elimizden çıktığında aslında bekleme eylemini çoğu zaman başlatmış oluyoruz. Ama sanki orada böyle o süre dolmasıyla elimizden çıktığı ana başka bir yüklem lazımmış gibi hissediyorum. Çünkü süre dolduktan sonra beklemenin tonu değişiyor. Yani o daha sıkıcı, daha tasalı bir hal alıyor.
Yani bu zorca bir soru. Dediğin şeyi çok iyi anlıyorum ama ifade etmesi de zor. Yani şöyle bir şey. Aslında biz beklemenin adını bir şey beklediğimizin farkına vardığımızda koyuyoruz. Halbuki o artık böyle bir taşma anında o bekleyiş kendini fark ettiriyor. Yani böyle bekledim, bekledim, bekledim. Daha fazla bekleyemeyeceğim duygusunu hissettiğimiz andaki şeye biz bekleme diyoruz. Ama aslında o öyle değil gibi bir şey. Böyle bir tuhaf çelişkili bir şey var burada. Yine bir alıntıyla o zaman geleyim ben sana. Javier Marias'ın, aman ne kadar ilginç, Yarınki Yüzün kitabında şöyle bir cümle vardı. 3. cildi yanlış hatırlamıyorsam. Günün saatlerinin geçmesini bekleriz sadece. Saatlerin geçişinin yeni bir şey getirmeyeceğini, bekleyişin bekleyişinden başka şey getirmeyeceğini bile bile. Belki de tarif ettiğin şey bunun gibi bir şey.
Tam olarak öyle bir şey tarif ediyorum. Bu arada Almanca'da bunun için farklı kelimeler varmış. Oradan geldim.
Kesin vardır ya. Olmaz olur mu Almanca'da? Muhakkak vardır.
Aynen, ben hatırlamıyorum. 2 sene Almanca aldım lisede. Hiç hatırlamıyorum. Şu an yanlış telaffuz edeceğim ama sen beni düzeltirsin.
Evet, inşallah.
Warten gibi sanırım bir kökeni var beklemenin. Evet. Yani işte erwarten, abwarten, zuwarten, gewarting sign gibi bir şey. Ve buradaki bu zuwarten mesela en sıkıcı olanı. Ve bunlar için, hepsi için, o beklemenin halleri için farklı bir yüklem kullanıyorlarmış. Tabii ki Almanlık da
yani
bunu gerektirirdi diyorum.
Hissine göre mi ya da ne, süresine göre mi, neye göre ayrılıyormuş bu warten çeşitlerimiz?
Zannediyorum ki bu haline göre, yani süresi ve işte yani o gecikerek beklemek ya da işte öncesi sonrası biraz öyle bir yerden ayrılıyor.
Peki, İlginç. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yine ideal deftere başvurarak bir şey söylemek istiyorum. Şimdi beklemekle ilgili en büyük sorunlardan biri şüphesiz bir belirsizlik hali. Belirsizlik insanın içinde durmakta en güçlük çektiği şeylerden biri. Hep der ya insan, yani tamam ne olacaksa olsun. Çünkü olduktan sonra başka tür bir direnme ve alışma, yani çok biz insanlar alışma kabiliyeti, kapasitesi çok yüksek varlıklarız. Dolayısıyla hızlıca koşulların içine tamam bu işte bu deyip bir biçimde çabalıyoruz. Ama belirsizlik ki umutla beraber çalışıyor zaten zorlaştıran o. Yani umut ediyorsun, aksine umut ediyorsun ama diğer ihtimali de düşünüyorsun vesaire. Dolayısıyla böyle bir beklemeyi zor kılan şey aslında bu belirsizlik. Ama bir taraftan da bazen de tam tersi gibi çalışır. Mesela şöyle, aşkla ilgili eğer flörtü aşkı bekleme hali olarak tanımlarsak ki bence tanımlayabiliriz. Orada uzakta belirme ihtimali olan bir aşk vardır ve biz onu beklemekteyizdir bir biçimde. O aşkı bekleme halinin içindeyken ki çok keyif vericidir. Hatta hep şey denir işte bir ilişkinin en güzel tarafı başlamadan önceki tarafı çünkü falan filan. Burada yine ideal deftere geleceğim demiştim. Orada şöyle bir şey vardı. Pessoa'nın bir cümlesini alıntılayıp değerli olan aşk değil dolaylarıdır diyordu Pessoa ve Brenda Lozano da şöyle diyordu. Beklemek aşkın dış kenarları belki de bu yüzden değiyor. Şimdi bir de böyle bir tarafı var bence beklemenin. Her şeye açık, içini sonsuz hayalle iyi ya da kötü doldurabileceğiniz tanımsız bir boşluk hali bir beklediğiniz şey aslında. O yüzden de böyle bir insana hem huzursuz ve tekinsiz ve böyle güvensiz hissettiren bir tarafı var. Ama bir taraftan da çok umuda içkin bir şey beklemek. Yani hep bir umut var o bekleyişte. Kötüyü beklerken de iyi beklerken de. Belki biraz bu tarafından bahsedebiliriz. Hazır yeni yıla doğru ilerlerken, yeni yılı beklerken diyeyim. Sen ne demek istersin?
Evet, ben de umut ve umutsuzluk üzerine konuşmayı planlamıştım. Ya bu kadar böyle birbirine zıt iki durumun aynı kelime içerisinde olması. Senin dediğin gibi ya sonunda bir buluşma varsa, en azından bir buluşma umudu varsa belki daha doğru ifade etmem gerekirse o beklemeyi iyi kılan, hoş kılan, katlanabilir kılan bir şey belki de. Ama sen de bir esnaf, eski esnaf olarak anlayacaksın beni. Mesela müşteri beklemek diye bir şey var esnaflıkta. Mesela bu dünyanın en tedirgin ve en kaygılı durumu. Baktığında aynı eylemin içindesin ama bu kadar farklı iki hissiyatı olabilir yani ancak durumun. Söylemek istediğim bir şey var mı burada? Esnaflık dedim, iyi
yani
bilirsin.
Yani suratımı gördün zaten. Ne söyleyebilirim ki? Yani söylediğin anda tüylerim diken diken oldu. Ne fena bir bekleyiştir o gerçekten. Yani böyle dükkanın önünden geçen herkese ah girecek mi acaba diye bakarsın. Sonra girer. Ya yemek yiyecek mi acaba? Sırf çay mı içecek diye bakarsın. Orada da onu beklersin, onun ne isteyeceğini bekleme hali. Sürekli bir bekleme, beklentiler ve işte bir takım hayal kırıklıkları falan şeklinde çalışan bir süreç ama hayat bu yani zaten. Aslında baktığında hayatımız gerçekten bir şeyleri beklemek, o şeyleri elde etmek ya da edememek, sonra bu yeni duruma adapte olmak, sonra başka bir şeyi beklemek falan bu şekilde ilerliyor. Yani dediğim gibi bütün bir hayat bir bekleme hali biçiminde yaşadığımız, farkında değiliz çünkü onu işte bir şekilde o küçük bekleyişleri arka planda çalıştırmayı öğrenmişiz hayatta kalabilmek için. Ama tabii bir de büyük bekleyişler meselesi var. Yani işte hastalık, savaş vesaire gibi durumlardaki bekleme halleri, giden birini beklemek, geri gelip gelmeyeceğini bilmeden beklemek. Bu tabii bunun dinamikleri çok başka türlü çalışan. Yani zamanlı çok büken bir şey beklemek. Belki de bunu konuşmak lazım. Böyle bir sahiden yani böyle fizik kurallarını şey yapacak biçimde insanın zaman algısını dönüştüren bir şey. Çok uzun süren bir şey. Böyle vaktin geçmek bilmediği. Ya bu çok şeydir. En basit şeyde bile yaşanır ya bu. Ne bileyim ben işte birine çok kapılmışsınızdır. Ne olup ne olmayacağı belli değildir. Adam sizi ghostlayacaktır ama sizin henüz bundan haberiniz yoktur mesela filan. Ve işte mesela bir mesaj bekliyorsundur. Allah'ım o vakit nasıl geçmez yani. Mesela bu çok acayip bir şeydir. Bakarsın 8 dakika geçmiş filan. Yani yine hani Arno geliyor aklıma, Yalın Tutku'da anlattığı o bekleme hali, sürekli bir bekleme hali. Gerçekten böyle uzayı ve zamanı büken bir tarafı var beklemenin. Ve ama bir taraftan da tabii birazdan değineceğim. Yani önce sana bir sözü bırakayım. Çok poetik de bir tarafı olan bir şey. İnsanın böyle çok duygularını kabartan ve algılarını açan, bu her zaman iyi bir şey olmuyor tabii ki ama işte bir takım böyle sanatta, edebiyatta, ya ben şöyle bir kitaplığıma baktığımda içinde bekleme olmayan bir kitap bulamadım gibi bir şey yani. Aa burada bunu bekliyordu, burada şurada. Hep bir bekleyiş var yani. Küçük, büyük, hani tam konusu bu olmasa da. Ve böyle ne kadar hayata içkin bir şey diye düşündüm.
Ben de aynı şeyi düşündüm. Hatta bugün hep Türk, yani Türkiye yapımı, Türk filmleri var listemde. O yüzden de biz de herhalde çok düşünüyoruz bu konu üzerine diye düşündüm. Çünkü coğrafyamız itibariyle hayatımız gerçekten biraz bekleme üzerine geçiyor bizim. Şöyle ayıracağım. Yani biz anı yaşamakta çok iyi olan insanlar değiliz. Hep ya geçmişte, işte nostaljide çok konuştuğumuz bir şey vardı ya, ya geçmişte takılıyoruz ya gelecek hayaliyle yaşıyoruz. O yüzden de beklemek üzerine biz çok üretmişiz. Hatta bugünkü filmlerimde yoktu ama şimdi sana söyleyince Zeki Demirkubuz'un işte Bekleme Odası da geldi mesela aklıma. Böyle birkaç tane film daha geldi. Ana Yurt Oteli'nden bahsedecektim aslında konuyu. Şimdi oraya getirecektim. Ki hem edebiyatımızın çok önemli bir eseri Yusuf Atılgan'ın romanından 1987'de Ömer Kavur uyarlamıştı. Orada mesela Zebercet'in yine bir otel seçilmişti mekan olarak. Yani bir otelde bekleme hali. Ankara treniyle gelen ve çok kısa bir süre gördüğü bir kadına olan tutkusu. Sonra işte kadın otelden ayrılıyor ve geri sayıma başlıyor Zebercet orada. Ve bir saplantılı bir bekleyiş hali bütün hayatının rutinini bozuyordu aslında o karakterin. İyi beklemek, kötü beklemek diye bir şey yok ama evet, yani beklentinin böyle saplantılı, buradaki beklemenin, beklentiden doğan beklemenin aslında biraz böyle saplantılı bir hali de var. Bu arada psikoloji de bu yüzden, yani beklemek bu kadar hayatımızı etkileyen bir eylem olduğu için özellikle de böyle pazarlama psikolojisinde çok uğraşılan bir şey. Çünkü çok manipülasyona açık ve algı yönetimine çok açık bir taraftan da eylem beklemek. Bu bekleme sıraları vardır ya böyle Disney parklarında olan. İşte orada yazar işte kaç dakika bekleyeceksiniz ve sonra sıranın gelmesini beklersin. Mesela orada her zaman normalde 15 dakika ise bekleme sırası 30 dakika yazarlar ve sonra sen 15 dakika geldiğinde kendini mutlu hissedersin ama çünkü 30 dakikaya alıştırmışsındır. Böyle de o beklemenin kırılma hali ve kırılgan bir terim olması ve algılarımızda aslında yürüttüğümüz bir şey olmasına örnek aslında bu. Çünkü şöyle, yani bekleyen ve bekleten de hiçbir zaman o zamanı aynı algılamaz. Yani bekleyen için muhtemelen hep daha uzundur o zaman. Bekleten içinse daha kısadır ve o daha fazla şey sığdırır bu anlamda hayatına. Bir film daha söyleyeceğim. Oradan sana bırakacağım. Aslı Akıttık'ın Bekleyiş diye bir filmi var. 2021 olması lazım yine o filmde. Orada da bir hamile kadının ve bebeğinin doğma anını, yani işte böyle hamilelik sürecini izliyoruz aslında. Bebeğinin doğuşunu bekliyor. Şimdi ben de bir hamilelik tabii yaşamış bir kadın olarak beklemenin en garip hallerinden biridir o. Zamanın farklı algılanmasından geldim buraya biraz. Çünkü hem bebeğinin doğmasını bekliyorsun. Yani büyük bir heyecanla. Çünkü o ürün ortaya çıkacak her neyse, tırnak içinde ürün. Ama bir taraftan da aslında hamilelik o sürecin bir parçası ya, yani o anneliğin en güzel kısmı, yani bitme, bir noktada da bitmemesini istediğim bir şey. O yüzden böyle beklemek gerçekten çok büyük ve neresinden bakarsan, neresinden tutarsan farklı farklı yaşadığın bir deneyim.
Şunları düşündüm seni dinlerken. Vicimcisi tabii beklenti diye bir sözcük var. Pozitif anlamda kullandığımız bir şey. Yani iyi beklentiler olumlu olur genelde. Senden beklentim şu. Ne? İşte şu. İyi bir şey orada söylenir. Bir de mesela beklenmedik sözcüğü var ki bu da iyice şeye de, her türlü şeye açık. Yani böyle orada mesela, orada nötr bir yerden alıyor beklemeyi. Yani çok beklenmedik bir şey oldu. Ne bileyim, ani bir ölüm beklenmedik olduğu için daha çok yıkıcı. Ya da apansız bir yerden para geldi. Beklenmedik olduğu için çok daha fazla sevindik filan. Yani böyle bir beklemenin ya da beklemiyor olmanın çok böyle dediğim gibi meselenin yoğunluğunu dönüştüren bir tarafı da var. Bu da aslında yine dediğim yere varıyorum burada. Hayatın normal doğal akışının bir parçası bekliyor olmak. Yani beklemediğimiz bir şey olduğunda ya da beklemiyor olduğumuz durumlarda olağanüstü bir şeyle karşılaşıyoruz. Aslında biz beklemeyi sanki hayatın akışının dışında bir şey gibi konumlandırırız. Yani böyle bir şeyi sekteye uğratan bir şeymiş gibi. Bir şey bekliyor olma. Halbuki değil. Belki de böyle bir yerden bekleme fikriyle, en azından böyle büyük ve dramatik olmayan bekleyişlerle barışmak lazım. Bir de yani hayatta pek çok şey bekleyerek oluyor. Bir de böyle de bir tarafı var yani. Uzun emekler ve şeyler sonucunda ve bir şekilde bekleyerek elde ediyoruz pek çok kıymetli şey. Diğerleri böyle mucize kabilinden bir şeyler oluyor. Ben burada şunu söylemek istiyorum. Beklemek konusunu seçtiğimizden beri kafamda dolanan bir şiir var. Bence zaten pek çok insanın aklına gelmiştir. 1915 doğumlu Rus asker Konstantin Simonov'un Bekle Beni şiiri. Bu yani böyle 2. Dünya Savaşı'nın en şey şiirlerinden biri. nişanlısına yazıyor şiiri ve fakat ulaştırma şansı olmuyor. Yani postaneye götürme şansı olmuyor. Birine veriyor, bir askere veriyor ve o asker ulaştırıyor bir şekilde gazeteye ve yayınlanıyor. Ve sonrasında adamın çok uzun süre haberi olmuyor şiirinin yayınlandığından ve çok uzun süre o kadar çok kadın ve adam bu şiiri birbiriyle paylaşıyor ki yani İkinci Dünya Savaşı sırasında cephede vurulup ölen ya da yaralanan ya böyle binlerce Sovyet askerinin kalbinin üzerine denk gelen göğüs cebinden çıkıyor şiir. Öyle bir fenomene dönüşüyor. Ortodoks kutsal metinlerinden sonra Rus halkı tarafından en çok okunan ikinci yazı olduğu söyleniyor böyle bir şiir. Biz bu şiiri çok iyi biliyoruz. Çünkü çok bestelendi. Dünyanın her yerinde bestelendi. Ama bizde de bestelendi. İki tane var benim bildiğim. Belki başka da vardır. Bir tanesi 1982'de Cem Karaca'nın besteleri hali. Bekle beni, bekle beni geleceğim. Karlar tozarken bekle. Yani bunu herkes bilir herhalde. Olağanüstü bir şarkıdır. Bir de 1994'te Ezgi'nin günlüğü besteledi. İkisi de muhteşemdir. Normalde çok böyle bir kitap, bir film, bir şarkı gibi oldu ya da şiir ama beklemek deyince şöyle biter şiir. O sırrı, o hiç kimsenin bilmediği sırrı diye bahsediyor. Kimseler beklemezken beni beklediğini meselesi. Yani kimse beklemezken, kimse beklediğini dahi bilmezken sen beni yine de bekle ve bu bizim aramızdaki bağın sembolü olsun meselesi. Bir de böyle bir tarafı, böyle bir çok romantik bir yere getirdim konuyu ama hani beklemelerin en zoru ve en güzeli gibi bir hikaye bu benim için. Çok etkileyici bulurum. Hem şiiri, hem şarkıları, hem hikayeyi. O yüzden beklemek konuşurken bunu da burada anmış olayım istiyorum. Neredeyse 100 yıla yakın bir süre geçmişken şiirin üzerinden.
Ben de bir şiirle devam etmek istiyorum. Şiirin üstüne şiir o zaman Emel Hanım. Merdivenlerin oraya koşuyorum. Beklemek gövde gösterisi zamanın. Çok erken gelmişim. Seni bulamıyorum. Bir şeyin provası yapılıyor sanki. Bu da Cemal Süreyya şiiri, hemen yakaladığınızı tahmin ediyorum. Burada ben de bu beklemek gövde gösterisi zamanın kısmını çok değerli buluyorum. Gerçekten oradaki beklemenin o geçmişle gelecek arasındaki aslında bir köprü oluşuyor bir noktada. Ve zamanın hem yükünü hem de belki de güzelliğini, yani hani beklemeye, böyle beklemenin içini doldurduğunda, o kavuşmanın güzelliğini doldurduğunda aslında beklemek bir anlamda çok tatmin edici ve çok doyurucu olabiliyor. Ama bir taraftan da çok yüklü bir duygu. O anlamda evet, zamanın gerçek bir gövde gösterisi gerçekten beklemek. Çok... Shakespeare'de beklemek cehennemdir diyor bu arada. Onu da bilirsin.
Evet tabii.
Bir meşhur. de böyle bir tarafı var evet. Cehenneme de dönüşebilir beklemek.
Şöyle bir şey söyleyeyim ben de. Sonra da belki ufak ufak kitapları, filmlere geçeriz. Bu az önce beklenmedik olan üzerine konuşurken aklıma gelen bir cümle oldu. O da şu. Hani Arno'nun senelerinde şöyle bir cümle vardı. Beklenmedik olanı beklemek usandırıyordu. Elle tutulamaz bir şey tarafından sürükleniyorduk. Bu beklenmedik bir şey gelsin başıma ihtiyacı çok var. Çünkü işte rutinin içinde yaşıyoruz ve böyle bir şey olsun, bir kırılma, zamanda bir bükülme olsun, çok beklenmedik bir şey olsun, iyi bir şey olsun şeyi. Bunun da çok tüketici bir tarafı var. Yani belki beklenmedik olanı beklemek, bu ifadeyi çok seviyorum. Belki bunun tehlikesi üzerine de kafamızın bir tarafında düşünmek gerekir diye aklıma geldiği için bunu da eklemek istedim. İstersen yoksa ekleyeceğim şey yoksa filmlerini toplu halde alabiliriz.
Çok duygusal bir yere getirdin. O yüzden evet, filmlerime geçiyorum. Bir asansör deneyi anlatacaktım. Şu anda vazgeçtim, anlatmıyorum.
Ama merak ederiz. Böyle spoiler verecekseniz hiç söylemeseydiniz, tease ettiniz. Buyurun dinliyoruz asansör deneyinizi. Mecbursunuz artık.
Evet, mecburum. Efendim şimdi Manhattan'da bir asansör deneyi yapıyorlar bu. İkinci Dünya Savaşı sırasında tabii bu bütün marketing terimlerinin çıktığı dönem ya sonrası. Orada da bir gökdelende bir tane asansör var ve insanlar çok lanet ediyorlar asansörü. Çünkü çok uzun süre beklemek zorunda kalıyorlar. Ve şikayetler artıyor. Ama asansör inşa etmek de o dönemde çok pahalı. Ve bu dönemde bekleme psikolojisi üzerine çalışan birinin aklına bir çözüm geliyor ve asansörün kapısının iki yanına boy aynası yerleştiriyorlar. Dikkat edin, asansörlerin etrafında, içinde de hatta hep ayna vardır. Ve şunu fark ediyorlar, şikayetler çok azalıyor. Bu da böyle bir anekdottu efendim.
Yani diyorsun buradan... ki bekleme süreçlerimizi şey yapabiliriz. Evet, çok hakikaten çok çok tatlı bir hikayeymiş bu. Yani marketing tarafı bir yana, hikayenin kendisi de tatlı. Evet ya, beklerken bir şey yapıyor olmamız lazım ki sıklıkla da yapıyoruz zaten. Beklemek böyle Gönüllü birden fazla şeyle bir arada çalışan bir süreç. Tek başına beklemeye, diğer her şeyi süpüren bir bekleyişin içinde olduğumuzda ona beklemek diyoruz. Senin başta getirdiğin yere geleyim. Halbuki aslında onun kesinlikle başka bir adı olması lazım. Çok daha başka ve büyük bir şey çünkü o. Ama Türkçemizde böyle bir sözcük yok. Ya da biz bilmiyoruz. Buyurun filmleriniz.
Evet, varsa da yazın bize. Bekliyoruz. Belki de biz atlıyoruz. Efendim filmlerim Anayurt Oteli, Ömer Kavur. Bundan bahsettim. Aslı Aktağ'ın Bekleyiş filminden bahsettim. Bir diğer film Dermansız, Melik Saraçoğlu'yla Hakkı Kurtuluş'un filmi. Bu filmde de bir hastanede bir bekleyiş hikayesi. Böyle bir bizim çok... Türkiye'de çok rastladığımız aslında o devlet daireleri içerisinde beklemek çok esprili bir dille anlatılıyordu. Başlı başına bir konu olur buradan. Bizim öyle bir bekleme tarafımız da var. Bir diğer beklemek filmi de Zeki Demirkubuz'un Kaderini Anmadan olmaz tabii. Bütün bir hayatını beklemeye adamış bir adamın hikayesi o da. Evet, gerçekten çok fazla beklemek üzerine eserimiz var sinemada diyerek size devrediyorum Eylül Hanım.
Bu az önce söylediğin hani bizim coğrafyamıza çok böyle şey içkin bir tarafı var dediğin şeyle ilgili de düşünüyorum sen söylediğinden beri. Ya bu muhtemelen mutlu olmamakla ilgili dediğin gibi. Yani bir şekilde içinde bulunduğumuz şeyden mutlu olmadığımız için sürekli bir şeyi bekliyoruz. İşte aslında Annie Arno'nun beklenmedik olanı beklemek diye tanımladığı şey de o gibi birazcık. Neyse ben kitaplarıma geçeyim. Şöyle ilki bölümün başında da söyledim. Brenda Lozano'nun İdeal Defteri. Sahiden yani böyle beklemek üzerine koca bir kitap. Beklemenin bir zaman kaybı olmayabileceğini bizzat kendi başına yani böyle bir sanki beklerken geçen zaman kaybı gibi deneyimleriz. Halbuki öyle değil. O bir yolculuk ve aslında böyle bir beklemeyle barışma kitabı bence. Beklerken insanın duygularının ne kadar diri olduğunu hatırlatan bir kitap. Ben o yüzden çok çok çok seviyorum. İlki bu. İkincisi Yan Lianke'nin Günler, Aylar, Yılları. Bu bir adamın köpeğiyle beraber bekleme öyküsü ve beklediği şey sadece bir ağacı, bir tohumu yeşertmek. Ya çok çok dokunaklı bir kitaptır bu. Günler, aylar, yıllar. Uzun uzun herkesin terk ettiği, kuraklıktan ötürü terk ettiği bir coğrafyada bir tane tohumu yeşertmek için beklemenin öyküsü. Çok umuda içkin bir öykü tabii. Çok severim. İkincisi bu olsun. Üçüncüsü Kolera Günlerinde Aşk. Tabii ki çok uzun bir sevgiliyi bekleme hikayesi. Bu da yine beklemenin tek başına bir şey olmadığını, yani beklerken bir hayat, bekleyerek de bir hayat yaşanabileceğini, ben bayılıyorum buradaki bekleme biçimine anlatıcının. Ya bekliyor, bir taraftan da hayatına da devam ediyor ve bu onun aşkını ya da beklemesini daha kıymetsiz kılan bir şey değil. Bence böyle hayatın nasıl yaşamak gerektiğine dair çok şey öğreten bir kitaptır. Kolera Günlerinde Aşk. Son olarak da bir de onun tam zıttı Proust'un Kayıp Zamanın İzindesindeki seriden Albert'in Kayıp. Bu da nasıl sadece beklenir yani ve kendinizi bekleyerek nasıl tüketebilirsiniz kitabı. Albert'in gidiyor, anlatıcımızı terk ediyor ve korkunç, acılı bir bekleme ve gelip gelmeyeceğini bilmediği birinin bekleme ve bütün hazlardan mahrum olma halini anlatıyor. Bu da tam tersi bir en şey biçimi, dramatik biçimlerinden biri beklemenin. Albert'in Kayıp'ta son kitabım olsun. Bitirirken tekrar söyleyelim. Bütün kitap ve filmlerin listesini Instagram hesabımızda bölümün yayınlandığı gün bulabilirsiniz. Bu bölümde nelerden bahsettik diye listeliyoruz. Instagram demişken biz de sosyal medyada paylaşmayı arkadaşlarınıza gönderip ya ne güzel konuşmuşlar, sen de dinle, bana çok iyi geldi demeyi, inşallah böyle diyorsunuzdur birbirinize gönderirken. Bizim fantezilerimiz bu şekilde en azından. Paylaşmayı unutmayın çünkü çok güzel oluyor gerçekten beraber düşünmek ve akıl yürütmek. Katkılarınız da oluyor zaman zaman. Şu kitap, şu film, aklıma şu geldi gibi. Onu da çok seviyoruz. Böyle bir kalabalık sohbete dönüşüyor bütün bu hikaye. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Tuğçe, eklemek istediğim bir şey var mı?
Yok. İyi ki beklentilerimizi söyledin. Sen de bitirirken.
Doğru, öyle yaptım. Sizden paylaşmanızı bekliyoruz arkadaşlar.
Bekliyoruz. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere önümüzdeki bölümde.
Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.